Ayrım 3. Tokatlı Yetvart'ın Anıları. Andre Sern'in sayfa 35. 1912'de 5 yaşında bir çocukken yuvaya başladım. Aynı zamanda da kilise korosunda şarkı söylüyordum. Gürültücü, haşarı ama çok sağlıklı bir çocuktum. Bir gün oburluğumun ve merakımın sonu büyükannemin pişirmekte olduğu kayısı reçelinin içine tepetaklak düştüm. Başım ve ellerim feci şekilde yanmıştı. Başucuma toplanan 3 doktor tarafından tedavi edildim. Bunlardan biri benim doktor olan amcamdı. Diğerlerinden biri Yunanlı, biri de Türk doktordu. Amcam alnımdaki yanıklarla ilgilenirken, en önemli yanık bu bölgedeydi. Türk olanı ellerimi tedavi etmeye çalışıyor, Yunanlı ise saçlarımla uğraşıyordu. Bu yanıklardan tabakalar halinde sürülen yağlar sayesinde kurtuldum. Böylece etrafımdaki kalabalık da dağıldı. Giysilerimi İstanbul'daki büyük amca Aslanyan gönderirdi. Daha o yaşta bol pantolon giyiyordum. Bu bol pantolonun içine evdeki çekmecelerden birinin içinde bulduğum altın paraları saklardım. Bir gün babamla birlikte onun dişçi olan kuzenini görmeye gittik. Bu kuzen babamdan borç para istedi. Babam bu akrabasını iyi tanıyordu. Yani vereceği paranın geri gelmeyeceğinden emindi. Bu arada hoplayıp zıplamakta olduğumdan cebimdeki paralar yerlere saçıldı. Babam zorunlu olarak bu paraları kuzenine verdi. Tahmin edileceği gibi bu paralar asla geri gelmedi. Tabii bana para veren de olmadı. Ermeniler, İngilizlere, özellikle de Fransızlara duydukları sempatiyi, yakınlığı asla gizlemiyorlardı. Almanların pek itibarları yoktu ve sevilmezlerdi. Ruslara karşı duydukları ise biraz karmaşıktı. Ermeniler, Rusların kendilerini Türklerin elinden kurtarabileceklerini, bunun için bulundukları mevkiin elverişli olduğunu biliyorlardı. Ancak Çar'ın, koca imparatorluğun dört bir yanında yaşayan insanları ne pahasına olursa olsun Ruslaştırmaya çalıştığını biliyor, bu da onları korkutuyordu. İşin içinde bir tirandan kurtulayım derken ötekinin eline düşmek vardı. Böyle düşünmekte çok da haksız değillerdi. Tehcirin nedenlerinden biri kanımca çok fazla Ermeninin sınıra geçip Rus ordusuna katılmasıdır. Nedeni iki kötüden daha az kötü olanını seçmek. Ermenilerin kendilerini öyle koyunlar gibi kesilmeye teslim etmediklerini biliyoruz. Yahudiler 1942-1945 yılları boyunca yok edildiler çünkü Hitler'in kendileri için ne planladığından haberleri yoktu. Fark etmemişlerdi. Bir tek çok sonraları Varşova'da yaşayanlar bu yok edilme planını anladılar. Oysa Türkiye Ermenileri katledilmek konusunda epey deneyim sahibiydiler. İşte bu sebeple hiç karşı koymadan elleri bağlı kesilmeyi beklediler demek yanlış olur. Afyon Karahisar'da, Zeytun'da sayıca fazlaydılar ama mühimmatları, cephaneleri azdı. Musa Dağı'da ise müttefikler onları kurtarıncaya kadar 40 gün boyunca Türklere direndiler. Ermenilerden bir kısmı ise dağa çıktı. Bölge coğrafyası gerilla savaşları için çok elverişliydi. Hatırlarsanız yakın zamanda Kürtler de aynı şeyi Iraklara karşı yaptılar. Tokat'ta Ermeniler çoğunluktaydı ve ayaklanmayı hazırdı. Kalede bol miktarda cephane ve erzak gizlemişlerdi. Maalesef aralarında bir casus vardı. 30 yaşlarında ve Bondasya adlı bu adam okulda Ermenice dersi veriyordu ve Solcu Parti Hınçak'ın sekreteriydi. Samsun'dan Tokat'taki Ermeni okuluna gelmişti. 1915 Şubat'ına Türklere her şeyi bildirdi. Cephanenin gizlendiği yeri, isyana kimlerin katılacağını, adlarını birer birer sayarak mühimmatın yerini vesaire vesaire. Acaba kendi kendine öylesine mi konuşmuştu yoksa işkence görmüş müydü? Bilmiyorum, hiçbir zaman da öğrenemedim. Gerçek olan bir şey var, o da Türklerin yol parasını ödeyerek onu New York'a göndermiş oldukları. Orada adını değiştirmiş ve asıl yüzünü göstermeden bir Amerikan gazetesinin başına geçmiş. 1968'de de rahat yatağında ölmüş. Bu korkunç casusluk nedeniyle Tokat'ta yığınla Ermeni tutukladılar. Babam ilk yakalananlar arasındaydı. Polis evi aramak zahmetine bile katlanmadı. Doğrudan bir büfenin çekmecesini açıp aradığı belgeleri eliyle koymuş gibi buldu. Ertesi gün babamın bir adamından öğrendiğimize göre bizim aileden tam 42 kişiyi tutuklamışlardı. Sanırım gözdağı vermek istediler. Devamı meçhul. Varsayımlar çeşitli. Bir söylentiye göre onları kestikten, kılıçtan geçirdikten sonra komşuların kuyularına atmışlar. Bana en inandırıcı gelen varsayım budur. Babam benim için hiçbir zaman ölmedi. Uzun bir yolculuğa çıktı. Az sayıda olsa da canlarını kurtarmak için dinlerinden dönenlere ise feslerinin alt kenarını altın rengi veya beyaz bir kurdeleye çevirme zorunluluğu getirdi. Ama bu başlı başına bir hikayedir. 1913 yılında büyük olasılıkla Türkler tarafından çıkarılan yangın sonucu mahallemizdeki Ermeni evlerinin büyük bir kısmı daha önce de belirttiğim gibi yanıp kül oldu. Biz de yine bizimki gibi büyük bir ev olan teyzemin evine sığındık. 1915'te ben hala bu evde teyzem ve büyükannem İpekyan ile yaşıyordum. Erkekler haftalar önce götürülmüştü. Türkler bu arada geride kalan kadınlara ve çocuklara iki olasılık sunuyorlardı. Ya dininizden dönün ya da 48 saat içinde sürgüne gidin. Yolda erkeklerinizi bulursunuz. Bu dedikleri doğruydu tabii ama onları diri değil, ölü bulacağımızı da biliyorlardı. Yine daha önce yazmıştım, annemi bir las kurtarmış diye ama zavallı kız kardeşim. Henüz 12 yaşındaydı. Annem kendini Fırat'ın sularına atarken kızını da atmış ama ne yazık ki küçük kızı kurtaran olmamış. 1915-1918 yılları biz Ermeniler için çok zor zamanlardı. Şöyle ki Türkler bozguna uğramış ve sonucunda Mondros Anlaşması'nı imzalamışlardı. Şimdi açıkça söyleyeyim, bu anlaşma bizleri Türklerle bir arada yaşamaya mecbur etti. Gel gelelim, Ermenilerin Türklere karşı hiç sempatileri kalmamıştı. Nasıl yakınlık duyabilirdik ki? Vali Ermenilerin kökünü kazımaya öyle kararlıydı ki anılarımızı da yok edebilmek için soyumuzun sopumuzun gömülü olduğu mezarlığı istimlak ettirerek mezar taşlarını Tokat yollarına kaldırım yapmak için kullandı. Yani sokakta yürürken ölülerimizi çiğner gibiydik. Hatta bazı taşların üstünde Ermenici isimler fark ediliyordu. Bizim aileye gelince hala Türkiye'deki Ermeni ailelerinin pek çoğundan daha kalabalıktık. Büyük annem, küçük kız kardeşim, öz teyzem, bir amca çocuğu, onun annesi ve evlat edindikleri bir kız çocuğu. Uzunca bir süre bize dokunmadılar. Nedenini anlayamamıştık. Açıklayan da yoktu. Tabii bütün malımıza mülkümüze el konmuştu. Bize bir tek inek bırakmışlardı. Teyzemin evi bahçeliydi. Bu bahçede her tür sebze yetiştirmeye çalışıyorduk. Tabii bir de ineği besleyebilmek için ot. Aramızdaki en yaşlı insan 45, en genci ise 3 yaşındaydı. Her şey karneye bağlanmıştı. İngilizlerin ambargosuna memleketin çöle döndürülmesi de eklenince kıtlık baş gösterdi. Teyzemin her bir 500 gramlık 3 tayın hakkı vardı. Kağıt üstünde bu miktar çokmuş gibi görünebilir. Ancak her bir tayın için baştan kuyruğa girmek gerekiyordu ve çoğu zaman sıra gelmeden tayın bitebiliyordu. Üstelik gün doğmadan uyanıp fırının önünde kuyruğa giren de bendim. O sıralar 7 yaşındaydım ve eve elim boş döndüğümde tüm suç benim oluyordu. Benim yaşımda bir çocuk için 2 kilometre uzaktaki fırına koşmak öyle zor bir şeydi ki. Sıraya girenlerin en küçüğü hep bendim. Böylece bazen bekleyenlerin bacaklarının aralarından öne doğru geçebiliyordum. Tayın almak için Türk ya da Ermeni hiçbir ayrım yoktu. Herkese eşit hak tanınmıştı. Tuhaf olan ise ekmek alabildiğim zamanlarda hiç kimse elimdeki ekmeği kapmaya kalkışmazdı. Görevim bu kadar değildi. Sebze bahçesiyle uğraşmak, zararlı otları ayıklamak, toprağı bellemek. Kışın bu işlere bir de nehirden su getirip depoyu doldurmak eklenirdi. Ha tabii ineği beslemek de benim işimdi. Elimizden alırlar korkusuyla zavallı hayvancağızı hep içeriye hapsediyorduk. Bir süre sonra birkaç tane tavuk ve bir horoz edindik. Evde herkese iş bölümü yapılmıştı. Büyük annem adil şekilde idareyi ele almıştı. Kendisi de mutfakla uğraşırdı. Hepimizin sağlığını yakından izlerdi. Bir de tabii tayını eşit şekilde aramızda paylaştırırdı. Açlıktan ölmeyecek kadar yiyebiliyorduk ki bu da o günler için bir mucizeydi. Bir gün büyük annem ineğin sütünü kaynattı, kaymağını bir tabağa aldı ve benden bunu peynirciye götürmemi istedi. Adamla bir tür takas konusunda anlaşmıştı. Ben kaymağı götürünce o da bana bir paket bulgur verirdi. Kuru kuru bir pilav yapılır, yenirdi. Birkaç zaman sonra küçük aklımla bu gidişe bir çıkış yolu bulmak gerektiğini düşündüm. Sabah gün doğmadan fırına gidip ekmeği aldıktan sonra aklıma babamın çizmeci dükkanının yanındaki komşu dükkanı sahibine gitmek geldi. Bu adam Yunanlıydı, adı da İsotoğlu, kumaş tüccarıydı. Gidip bu adamı buldum ve ona kendisine birçok konuda yardım edebileceğimi söyledim. Dükkanını süpürebilirdim, postadan mektuplarını alabilir, hatta camideki çeşmeden su getirebilirdim. Ayrıca geniş veraceler giyerek dükkandan çaldıkları kumaşları bu mantoların içine saklayan Türklere de gözcülük edebilirdim. Kabul etti. Birkaç gün sonra bu çalışmam bana bir gümüş para kazandırdı. Eve getirdiğimde bu para büyük annemi mutluluktan ağlattı. Birkaç hafta boyunca hiç ara vermeden İsatoğlu'nun yanında çalışmayı sürdürdüm. Bunun sonunda beni çırak olarak işe aldı. Yani bu kez gerçekten işe alınmıştım. Bu arada ne zaman elime testiyi alıp su doldurmaya gitsem, ustam arkamdan benim kuş beyni olduğumu ve bu testiyi bir gün kıracağımı söyleyip dururdu. Ben de kollarımı bir yılan gibi kullanır, testiye dolar ve çok dikkat ederdim. Gelin görün ki bir gün Türk çocukları beni taşa tuttular. Bu taşlardan biri başımı yardı ve kanamaya başladı. Bir diğeri ise testiye isabet edip kırdı. Ağlaya ağlaya patronumun yanına döndüm. Beni azarlayarak kovacağına kesin gözüyle bakıyordum ama beklediğim gibi olmadı. Tam tersine kasayı açtı, gidip yeni bir testi almam için bana para verdi ve ''Bu olay beklenen bir şeydi.'' dedi. Çok nazik biriydi. Benimle de yakından ilgileniyordu. Cumartesi akşamları beni Tokat yakınlarındaki villasına götürür, eşeğe bindirirdi. Kendisi de yanımda yürürdü düşmemi engellemek için. İşini sürdürebilmek ve hayatta kalabilmek için dininden dönen İpranosyan mağdalarını sahibinden söz etmiştim. Bunu iştenlikle yaptığını sanmıyorum ama gerçek olduğunu sağ salim olmasından da anlıyorduk. Bu adam Tokat'ta yeni bir şube açmaya karar verince patronumla konuşup beni işe aldı. Bu mağazada savaş bitinceye kadar çalıştım. Yine hafta sonları eski patronum İsatoğlu'nun villasına gidiyor, Zeka Özürlü oğluyla oynuyor, eşeğe biniyor ve aç karnımı doyuruyordum. Hatta bir gün yılan etiyle hazırlanmış bir yemek yedim. Tadı oldukça iyiydi. 10 yaşında olduğum zamanlar kuzenlerim ve diğer Ermeni çocukları ile birleşir, Türk çocuklarına savaş açardık. Gerçek savaş gibi. Yaralandığımızı vurgulamak için yüzümüze kırmızı mürekkep sürer ve acı çekiyormuş gibi de bağırırdık. Türk çocukları da tüm çocuklar gibiydiler. Bizi öyle görünce kan gördüklerini sanıp tabana kuvvet kaçıyorlardı. Bir gün yolda bir Türk çocuğuyla karşılaştım ve ona barış yapmaya hazır olduğumu söyledim. Kabul etti, yalnız bir koşulu vardı. Çakımı ona armağan edecektim. Seve seve kabul ettim. Tam çakıyı verirken avaz avaz onu öldürmek istediğimi tekrarlayarak bağırmaya başladı. Oysa ben o çakıyla kalemlerimi yontuyordum. Bu olay barışçı görüşümlerimin sonu oldu. Büyük annem çok girişimciydi. Savaşın Türkler açısından hiç de iyiye gitmediğinin farkındaydı. Bunu kullanarak asıl aile evimizi onarmak konusunda yetkililerle görüştü. Oradaki sebze bahçemizin beslenmemize ve erzak depolamaya yeterli olacağını biliyordu. Bu arada benim durumum giderek düzeliyordu. Artık teyzesinin evinde sığıntı olan ve onun oğlunun rızkını yiyen bir öksüz değildim. Büyük annemle teyzem arada bir kavga ederlerdi ama bu asla uzun sürmezdi. Bana gelince sabahın körü koşup ekmek almak ve sebze bahçesiyle uğraşmak bitmişti. Artık İpranosya mağazasında çalışıyor, arada bir kuzenim ve kız kardeşimle okula gidiyordum. 1917 ilkbaharının ilk günleriydi. Büyük annem bir zamanlar yanımızda çalışmış olan Türk ırgatları evlerinde ziyaret etmek için izin aldı. Niyeti onlardan biraz erzak istemekti. Öyle şaşırdık ki ırgatlarımız bize sofralarını açtılar, bizi ağırladılar ve bizi sağ salim gördükleri için çok mutlu olduklarını sözleri ve tavırlarıyla gösterdiler. Önümüze tepeleme yiyecek konmuştu. Biz de onları kızdırmamak için hepsini yemeye çalıştık. Bir gün iki Türk ailesi büyük anneme gelip sürgün yolunda ölmek üzere olan bir kız ve bir erkek çocuk kurtardıklarını, şimdi de onları evlendirmek istediklerini söyleyip acaba küçük bey, yani ben, onların vaftiz babası olur mu diye sordular. Ermenilerde gelenektir. Çocuklar vaftiz edilirken vaftiz babası kimse, aynı insan o çocuğun düğününde de vaftiz babası olur. Bir Türk kirve gibi. Çevirenin notu. Evlendirilecek olan çocuklardan kız olanı 11 yaşındaydı, erkek ise 14. Çok zamansız, yersiz bulmakla birlikte ne diyelim, çaresiz düğüne katılmayı kabul ettik. Yine ananeler ve görgü kuralları gereği her iki tarafın vaftiz anneleri ve babaları yeni evlilerin pencerelerinin altında beklerler. Gençler ise ilk geceki birleşmelerini tamamladıktan sonra kızın kız olan kız olduğunu kanıtlamak üzere kanlı çarşafı pencereden aşağı atmak zorundadır. Uzun süre bekledik ama yukarıdan ses seda çıkmıyordu. Neden sonra birden odadan sevinç çığlıkları duyulmaya başladı. Gençler ağlıyor ve çılgın gibi bağırıyorlardı. Genç evliler odada birbirlerini daha yakından tanıyabilmek için sohbet ederlerken birden aslında kardeş oldukları ortaya çıkmış. Onları daha sonra yine biz evlendirdik ama tabii ki her ikisinde değişik ailelerin çocuklarıyla. Üzüm bağımız vardı ve verim çok iyiydi. Bağ bozumu günlerce sürerdi. Ürünün nakledilmesi için de kanılar kullanılırdı. Büyük annem üzümleri Osman Bey adlı birine satardı. Bu adam bir gün ürünü almaya gelmişti. Bana dönüp beni evime götürür müsün? Çok sıcak ve güneş çok fazla. Eve gidip dinlenmek istiyorum dedi. Evine gidince Osman Bey birden kapıları kilitleyip beni içeri hapsetti. Öyle korkmuştum ki boynumu kırma pahasına kendimi pencereden aşağı attım. Bu adamı bir daha hiç görmedim. Ne yapmak istediğini de anlamış değilim. Büyük annem bu beladan nasıl kurtuldu onu da bilmiyorum. 1916 yılında malum aile evimize kavuşmuştuk ya, evimizin yanına bir ek bina inşa etmeye karar verdik. Meğer bu çok kötü bir kararmış. Neyse ki inşaata başlamamıştık. Çünkü tam o günlerde çok büyük bir deprem Anadolu'nun o bölgesini salladı ve biz 1916 yılının kış aylarının büyük bölümünü çadırda geçirdik. 1915 felaketinden sonra savaş her tarafta tam hız sürüyordu. Tokat'ta ise savaş alanından uzak ve olaysız günler yaşıyorduk. Türkler İngilizlere ve Ruslara karşı başarılar kazanmışlardı. Bu arada Bolşevik iltilali olmuş ve sınır yok olmuştu. 1918'den sonra bilindiği gibi İngilizler, Almanlarla ve yeniden güçlenen Türklerle Kafkaslar meselesini görüşmeye başladılar. Bu görüşmelerin amacı Kafkasları ele geçirmekti. Gürcistan, Rusya, Ermenistan'ı, Azerbaycan ve tabii Bakü petrollerine göz dikmişlerdi. Bolşevikler Kafkasların sahibi olabilmek ve dünyaya bunu kabul ettirmek için daha çok uzun yıllar savaşacaklardı. Mustafa Kemal'in yeniden oluşturduğu Türkiye ile yarı Ermeni iki vilayet Kars ve Ardahan da ellerinden gitti. Daha sonraki savaşların sonunda da özgür Ermenistan düşü tamamen bitti. Bolşevikler öyle bir Sovyet Ermenistan'ı oluşturdular ki soykırımdan canlarını kurtaran insanlardan oluşan bu minicik vatan özgür değildi. Yalnızca kendi dillerini kullanabiliyorlardı, bir de bir dereceye kadar dinlerine sahip çıkabiliyorlardı. Otonomi, özellik bu kadardı. Ancak diaspora Ermenilerini de bir şekilde dini açıdan tabii ellerinde tutmak, yönetebilmek için Rusya Ermenilerin büyük papasını Gatogigos kovmadılar. Ermenilerin dini merkezi o zamandan beri Eçmiyadzin'dedir. Türkiye'ye gelince Mustafa Kemal'in dehası üstün askeri ve politik yeteneği sayesinde yeniden doğdu. Artık Avrupa'nın gözünde hasta adam değildi. 1918'den 1923 yılına kadar İstanbul'u işgal edip Boğazların kontrolünü ellerinde bulunduran Fransızlar sonunda pes ederek geri çekildiler. Bu arada Batı Anadolu'da Yunanlılara üstünlük sağlanmış, hemen hemen tüm Yunanlılar Anadolu'dan yani Küçük Asya'dan kovulmuştu. Ama ne pahasına? Çünkü bu arada İngilizler Araplara Arap milliyetçiliği gösterileri yapıp bir yandan da çok uluslu ordularını kullanarak Filistin'i, Suriye'yi ve Irak'ın petrol bölgelerini ele geçirdiler. Bu olaylarla da Osmanlı İmparatorluğu'na son nokta konmuş oldu. İmparatorluk bitmiş, halifelik kaldırılmıştı, yok edilmişti. Yeni, güçlü, laik ama küçülmüş ve tek renkli, tek tür insan bir Türkiye dünya sahnesine boy göstermeye başladı. Bu olaylardan çok önce 1918 yılının yaz aylarında başka önemli askeri olaylar olmuştu. Önce Mareşal Ludendorff'un, Erich Ludendorff 1856-1937, 1918 yılı ilkbaharında önce iki müttefik olan Fransızlarla İngilizleri ikiye bölmeyi denedi. Daha sonra 26 Mart günü Fransa'nın Amiens şehrine saldırdı. 20 kilometre kadar içeri ilerledi. 14 Nisan tarihinde de kendini Fransa'daki tüm müttefik ordularının başkomutanı ilan etti. Ancak tüm çabasına ve hatta Reims şehrinin de 60 kilometre içine girmesine karşın sonuç tam bir bozgun ve yenilgi oldu. Öyle ki 8 Ağustos 1918'den Ağustos ayının sonuna kadar durum hızla aleyhine döndü. Fransa ve İngiltere birleşip karşı cephe oluşturmuşlardı. Ayrıntılı bilgi için bakınız Album de la Guerre 1914-1919. Fransa'ya saldırısı başarısızlığa, hezimete uğradı. Bu arada Bulgarlar Selanik'teki Fransız ordularının ardı arkası kesilmeyen politik baskılarına, darbelerine ve bombardımanlarına dayanamayıp teslim oldular. Bu durumda Türk hükümetini 30 Ekim 1918'de Mondros Anlaşması'nı imzalamaktan başka çıkış yolu kalmamıştı. Türkiye tüm cephelerde yenilgiye uğramıştı ve birkaç yıl süreyle parçalanma, bölünme tehlikesiyle yüz yüze kaldı. Eğer bu olasılık gerçekleşebilseydi, Türkiye'ye Anadolu'nun merkezinden öteye geçemeyecek birkaç kırsal bölge bırakılacaktı. Ben 11 yaşında var yok bir çocuktum. Yani bu silahsızlanmanın önemini değerlendirecek yaşta değildim. Tabii 4 yıl süren korkunç bir savaşın sonunda nasıl olup da hayatta kalabildiğimi de anlamadım. Kayıplar bu 4 yılla da sınırlı değildi. Daha bir 4 yıl boyunca Ermeniler Türklerin işkenceleriyle ölüp, yok edilip İngilizlerin, Fransızların ve Rusların arasında kalacaklardı. Fakat şurası bir gerçek ki hiçbir katliam 1915'te yapılanlarla kıyaslanamaz. Türkiye Ermenilerinin 1/4'ü yok edilmişti. Türkler de bu kötülükle dolu dönemi başka şekilde ödediler. Savaş sürerken bir yandan açlık ve salgın hastalıklar baş gösterdi. Diğer yandan da müttefiklerin ambargoları canlarını okumuştu. Öte yandan Ruslar Türklere misleme yapıyor, Ermenilere gelince onlar da sayıca az olmalarına karşın güçlüydüler ve bu misillemelere katılıyorlardı. Türkiye 1914-1918 savaşının sonunda 2. Dünya Savaşı'nın bitimindeki 1945 yıkılmış, çökmüş Polonya'ya benziyordu. Fransa ile yakınlaşmaları ise söz konusu bile olamazdı. Çünkü Fransa'nın 1918'de kendilerini yanılttığını, faka bastırdığını hala unutamamışlardı. O sıralar bir tek İstanbul, Konstantinopol bombalanmadı. Ermeniler de öldürülmedi. Daha önce yazdım, yabancı elçiler ve özellikle Fransızlar, ayrıca misyonerler yok edilmeyi önledi. Şehir hala aynı zengin görüntüsüyle yerli yerinde duruyor gibiydi. İşte Türkler bu görüntüyü öne sürüp soykırımın gerçek dışı olduğunu, sözde soykırım, Ermenilerin hayal gücüyle böyle bir varsayım ortaya attıklarını söylemeye başladılar. Bu söylemlerinde siyaset aracı yapmayı sürdürdüler. Tamamen yanlış olan bu sav, tez, yüzeysel gözlemlerin sonucudur. Oysa Anadolu'da durum tamamıyla farklıydı. Türk köylüsü, ölüme boş veren, aldırmayan, azla yetinen, atılgan ve cesur kişiliği sayesinde kayıplar vermelerine rağmen ülke bütünlüğünü sağlama aşamasında kahramanlıklar yaparak bu özelliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Bu belki bir şekilde Tokat şehri yaşayanlarının silahsızlanmayı neden belli bir noktaya kadar ilgisizlikle, umursamazlıkla karşıladığını açıklar. Halkın genelinde bir rahatlama olmuştu. Hatta bazı Ermeni aileler, aile üyelerinin kaçta kaçının öldürüldüğünü bile kanıtlayamadıkları halde bu olaya çok sevindiklerini her halleriyle belli ediyorlardı. Zaten bu kıyımların, kayıpların oranı 1915'ten beri kanıtlanamadı. O da başka. Türklerle Hristiyanlar arasında çok garip, hem de çok garip ve şaşırtıcı bir durum vardı. Bu iki toplum arasında belli bir yaşam biçimi yerleşmişti. Örneğin Tokat'ta çok Yunanlı vardı ve hemen hemen hiçbiri kıyıma uğramamıştı. Türk çocukları ile Ermeni çocukları kardeşlik değil ama birbirine tahammül etmeyi öğrenmişti. Çevrelerinde büyük mutsuzluklar yaşandığını biliyorlardı. Benim sonradan fark ettiğim köklü bir değişim oluyordu. Türkler bu yumuşakmış gibi görünen tutumlarını bulundukları yerin sahibi olmak yönünde geliştiriyorlardı. Önce Ermenilerin topraklarına, mal varlıklarına el koydular. Toprak işlemeyi bilmezler ama insan soymayı iyi bilirler. Bu yolla kesin üstünlük, avantaj sağladılar. Daha sonra Mustafa Kemal'in atılımı, yani Hristiyanları ve Kürtler dışında tüm etnik grupları asırların Anadolu'sundan kovması da işte bu üst üste biriken gelen olaylar ve savaşların sonucudur. Benim yaşantım ise o sıralar yaşamak değil, hayatta kalabilmek çabasıydı. Dönem olarak daha az tehlikeli denebilir ama güçlükler korkunçtu. İleriki sayfalarda göreceğiniz, okuyacağınız gibi. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 46.